İbrahim Hocam, iç siyasete bir dönelim istiyorum sizinle. Komisyon gündemi var dediğimiz gibi.
Evet.
Bu komisyona Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ismini vermişler. Bugün de bir oturumu vardı. Bu oturumda, bu komisyon oturumunun gizli olacağını, tam tutanak tutulacağını ama 10 yıl boyunca o komisyona katılımcılar dahil kimseyle paylaşılmayacağını söyledi. Yani tam bir gizli oturum. Ne konuşulduğunu bilmeyeceğiz. Oradaki katılımcılar da söyleyemeyecek doğal olarak. Ve doğal olarak tepki de verilemeyecek. Ve bütün aslında meclisteki siyasi partiler de bu komisyona dahil. Geçmişte Erdoğan tam mutabakat terimini kullanıyordu. Aslında tam mutabakat sağlanan bir komisyon diyebiliriz. Zorla da olsa, başka bir şeyle de olsa tam mutabakatın sağlandığı bir komisyon aslında. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Bu komisyonun amacı ne? Nasıl kararlanacak? Neden bu kadar gizlilikle yürütülüyor? Oturumlar, konuşmalar, kararlar neden açıklanmıyor? Nasıl yorumlarsınız?
Şimdi süreci Bahçeli'nin çağrı yaptığı 22 Ekim'den bu yana gelişen bütün olayları göz önünde bulundurarak değerlendirirsek muhtemelen en zorlu kısmı bu evet. komisyon kısmı. Nedenine şöyle gelelim. Malum Bahçeli söylemi yaptıktan sonra İmralı, siyasi partiler, külliye, Kandil arada bir mekik diplomasisi oluştu ve 4-5 defa İmralı'yla bu arada bu süreç tekrar etti. Hı hı. Ve daha sonrasında 11 Temmuz'da bu gelişmelerin neticesinde silahlar sembolik bir gösteriydi. Evet. Süleymaniye'de yakılarak aslında sürecin başladığının mesajı verildi. Şimdi muhalefetin bir talebi vardı. Bu süreç devam ederken ki süreç üçlü devam etti malum.
Evet.
AK Parti, MHP ve DEM Parti. Hı hı. Yani bunların üçünün devam ettiği bir süreçti. Muhalefet özellikle de CHP bu işin çözümünün meclis olduğu konusunda defaten açıklamalarda bulundu. Hı hı. Ve bunun mecliste ele alınması gerektiğiyle ilgili kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Ve işte bu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi ismi verilen komisyon aslında bu sürecin yasal zemine oturtulmasının birinci adımı olarak oluşturulmuş bir komisyon.
Aslında şimdi, o iktidar dediğiniz üçlü ittifakın istediği şey yani.
İstediği şey. Şimdi ona da rakamlar üzerinden de geleceğiz. Şöyle bir tanım yapılıyor bu komisyonla ilgili. Onu da not aldım. Toplumsal ayrışma, terör tehdidi ve demokrasi eksenindeki sorunlara çözüm aranması kastıyla oluşturulmuş bir komisyon deniyor. Şimdi tabii ki bu komisyonun burada bahsedilen hususların dışında en önemli ele alacağı husus kanun teklifleri hazırlamak olacak.
Evet.
Çünkü bu komisyonun asıl görevi bu süreci yasal zemine oturtacak kanun tekliflerini oluşturmak. Bunun için de şöyle bir çünkü birazdan sayacağım maddeler üzerinde gerçekleşeceği için bu kanun teklifleri ve sürecin ilerlemesi çok ciddi tepkilere neden olabilecek gelişmeleri bünyesinde barındırıyor. Onun için geniş tabanlı bir komisyon düşünüldü.
Aslında bütün partiler de sırf bu yüzden buraya dahil olmak istedi yani.
Evet, bütün partiler de bu yüzden buraya dahil olmak istedi. Dolayısıyla meclisteki bütün partiler komisyona üye gönderdi. Hı hı. Ve şöyle bir rakam oluştu. 51 üye öngörüldü komisyonda. Bu 51 üyenin özellikle kanun teklifleri hazırlanmasında nitelikli çoğunluk denilen 5'te 3'ünün kabulüyle kanun teklifinin sunulmasına karar verildi. Bu da şöyle bir şey oluşturuyor. Özellikle İyi Parti muhtemelen sürecin gidişatını gördüğü için üye göndermedi. O üye göndermedikten sonra da yeni üye sayısı şöyle oluştu. AK Parti 22, MHP 4 ve DEM Parti 5. Topladığımız zaman 31 yapıyor. Yani aslında süreci başlatan üçlü bu komisyondan her türlü yasayı çıkarmakta da tek yetkili.
Evet.
Artı bu üçlü komisyondan çıkmış kanun teklifini mecliste geçirecek güce de sahip.
Evet.
Yani
gerekli orada da ittifak sağlanıyor, sayı
tabii
sağlanıyor.
Tabii zaten komisyondan geçiyorsa bu üç ittifak halindedir, onun için geçiyordur. Evet. Dolayısıyla mecliste de komisyondaki ittifakın bozulması pek sıkıntı oluşturmayacaktır. İşte böyle bir komisyon oluşmuş durumda. Evet, muhalefet bunun dışında kalmak istemedi. Bunu özellikle teşvik etti ama şu anda tamamen etkisiz bir durumda.
Evet.
Yani bütün kontrol aslında sürecin üzerinden yürüdüğü 3 parti kontrolünde.
Yani aslında tuzağa düşmüş bile diyebiliriz. Yani sadece orada oturacaklar ve izleyecekler, evet, hangi kanun teklifleri geçiriliyorlar.
Belki öneride bulunabilirler.
Evet, en fazla
tuzak olarak da değerlendirebiliriz. Belki çaresizlik olarak, evet, da değerlendirebiliriz. Çünkü toplumsal bir baskı da oluşabilir düzenlerinde. Bu sebeple buna katılmak zorunda kaldı. Aslında biz buna ne diyoruz bu süreci? Terörsüz Türkiye süreci diyoruz. Bunun hani hem küresel boyutu hem iç siyasetteki boyutunu daha önce, evet, zaten konuşmuştuk. Oralara tekrar girmeden. Şimdi komisyonun aslında aldığı şey bu. Pozisyon bu.
Vakası bu.
Vakası bu. Peki bu komisyonun üzerinde birleşeceği ya da şey yapacağı hususlar neler? Çünkü sadece bu komisyonla da bitmiyor. Bazı hususlarda anayasa değişikliği gerekiyor. Mesela onlarla ilgili ben bazı şeyler aldım. Burada notlar aldım. Oradan gidersek. Mesela PKK'lı militanların, şu anda cezaevinde olanların veya işte bu süreçte terörsüz Türkiye sürecinde hallerinden vazgeçen silah bırakanların durumu ne olacak? Bunlarla ilgili nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Ki bu hakikaten
ciddi bir değişiklik.
Çok canı yanan insan var, çok canı yanan aile var. Evladını kaybeden veya işte hayatı sakat bir şekilde devam eden belki 100 bin aile var. Daha fazla da olabilir. Dolayısıyla bu ailelerin ve toplumun buna tepkisi ne olacak?
Belki de o toplum tepkisini ön almak için bir tam mutabakat sağlanmak istendi. Komisyondan geçti.
Çok geniş tabanlı dendi. Ki demokrasilerde şöyle bir şey vardır. Geniş tabanlı ve çok katılımlı komisyon ve dolayısıyla meclisten çıkan kararlar milletin kararları oluyor. Dolayısıyla millet böyle istemiş olacak. Ve süreci yatıştırmak adına da dünkü haberde herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelere mektuplar gönderiyle ilgili bir haberde vardı. Dolayısıyla birincisi bu. Yani bu PKK'lı PKK üyelerinin, militanlarının akıbeti. İçeride olanların ve silah bırakanların. Bir diğeri yerel yönetimlerle ilgili yapılacak düzenlemeler. Mutlaka bunlar gündemde var ve zaman zaman dillendiriliyor. Her ne kadar şöyle bir ifade kullanılsa da pazarlık yok. Bu özellikle süreci yürüten partiler tarafından dillendirilse de unutmayalım bir süre önce top hükümette diye bir ifade kullanmıştı DEM Parti'nin bir yetkilisi. Ve Adalet Bakanı'ndan buna tepki gelmişti. Biz burada maç yapmıyoruz, süreci yürütüyoruz diye. Dolayısıyla evet top hükümetteyse demek ki o topu hükümete atan, o pası atan bir başka unsur da söz konusu. Ve böyle bir ortamında oluşturacağı kamuoyu baskısı, toplum baskısı muhtemelen bu gizlilik kararında, az önce bahsettiğiniz sorunuzda geçen gizlilik kararında da etkilidir diye düşünüyorum. Bir diğer husus, Bahçeli'nin böyle zaman zaman hani gündeme getirip de kamuoyunu yokladığı hususlardan birisiydi. Cumhurbaşkanının yardımcılarının birinin Kürt, birinin Alevi olması diye bir ifadesi vardı. Bu bir başka husus. Yine ana dilde eğitim yıllardan beri dillendirilen, ki muhtemelen bu anayasal bir düzenleme gerektirecek. Ana dilde eğitim meselesi olacak. Bu gündeme gelecek. Türkiye'lilik.
Evet, hala tartışılıyor.
Hala
zaten,
tartışılıyor dinlendi ve tartıştırılıyor. Çünkü bu da önemli, ele alınması gereken hususlardan biri. Ve anayasada 41 ve 66. maddeler, bunlar da Türk kavramı ve Türklük vurgusunu özellikle yapan, işte Türkiye Cumhuriyeti'ne tabi olan herkes Türktür gibi bir ifade var. 66. maddede sanıyorum. Diğerinde de Türk toplumundan bahsediyor. Yani işte bu Türk toplumu ifadesinde Türklük vurgusu yapılıyor. Bunlara karşı da bir düzenleme yapılacağı söylemi zaman zaman kamuoyunda dile getiriliyor. Yani böyle süreç çok kolay bir süreç değil. Evet, böyle bir komisyon oluşturuldu. Dediğimiz gibi bu komisyon tamamen yine bu üç partinin kontrolünde yürüyecek bir komisyon. Muhalefet partilerinin bir etkisi olmayacak. Ama geniş tabanlı tutulması bu düzenlemelerden kaynaklanacak tepkileri sönümlemek için gizlilik kararı da bunun içindir muhtemelen.
Ve
çünkü
kontrollü yürümesi gereken bir süreç zaten. Çok
gerekiyor. Yani şunlar toplumda birçok kesimin kırmızı çizgisi. Bu kırmızı çizgiler üzerinde tepinme ya da bir başka ifadeyle dolaşma anlamına geliyor. Bu sebeple biraz
gizli yürütülecek
gizli yürütülecek bir süreç gibi gözüküyor.
Eyvallah İbrahim Hocam.